Asrı Aşan Yalan, 1915.
Evet değerli dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Asrı Aşan Yalan 1915 programının ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı. Programımızı ilk kez dinleyecek olanlar için kısa bir hatırlatma yapalım. Asrı Aşan Yalan 1915 adlı bu programda Türkiye'yi hedef alan sözde soykırım ithamları için temel olarak kullanılan 1915 tarihli tehcir yani zorunlu göç yasasının tarihsel köklerine iniyoruz. Osmanlı Devleti hangi şartlar altında, tarihin hangi dönemeçlerinde yaşadığı tecrübeler neticesinde bu yasayı yürürlüğe koymak mecburiyetinde kaldı? İşte dinleyeceğiniz program yaklaşık 145 yıllık bu süreci konu ediyor. Sevgili dinleyiciler, programın ilk bölümünde bu tarihsel sürecin belirgin bazı olaylarını size saymış ve başlangıç noktası olarak da 1770 yılında Rus İmparatorluk Donanması'nın Osmanlı Donanması'na Çeşme'de yaptığı baskına işaret etmiştik. Bu baskın sadece Rusya'nın bir askeri başarısı olmakla kalmadı. Aynı zamanda Rusya ve İngiltere'nin modern Yunanistan'ın güneyine, Mora Yarımadası'na ayak basmasına da imkan sağladı. Özellikle şunun altını çizmekte belki fayda olacaktır. Osmanlı Devleti sınırları içindeki azınlıkların ayaklanmalarından bahsedilirken düşünen yaygın bir hata söz konusudur. Bu ayaklanmaların kaynağı yanlış bir ezbere dayanır desek hatalı olmaz. Peki niye? 1789 yılındaki Fransız devriminin milliyetçilik akımlarını tetiklemesiyle Osmanlı topraklarındaki azınlıkların bağımsızlık için harekete geçtiği inancı pek çok kişi hatta kaynakta hakim bir görüştür. Oysa biraz sonra 1770 yılındaki Çeşme baskını ve bunu izleyen yine 1770 yılındaki Orlov isyanı vakalarıyla Fransız devriminden yıllar önce Osmanlı topraklarındaki azınlıkların kışkırtılması için planlı programlı bir sürecin başladığını göreceğiz. Bu sürecin mimarı ise Rus çariçesi Büyük Katerina'ydı. Katerina'nın hedefi Osmanlı topraklarını Kutsal Roma İmparatorluğu'nun varisi kabul edilen Avusturya-Macaristan topraklarına hükmeden Habsburg Hanedanı ile paylaşmak, Doğu Roma'yı yeniden ihya etmekti. Taraflar 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 1781 yılında bu niyetlerini yazılı bir anlaşmaya da dönüştürdüler. Büyük Katerina'nın Doğu sorununun çözümü için tahayyül ettiği Doğu Roma'nın yeniden ihyası planının izlerini bugün Ukrayna ve Kırım kentlerinin isimlerinde görmek mümkün. Akyar'ın ismi 1790'lardaki Rus işgaliyle Doğu Roma döneminde kullanılan Sebastopolis'ten esinlenilerek Sivastopol'a dönüştürüldü. Hacıdere'nin ismi ise 1794'te Romalı şair Ovidius'tan alınan ilhamla Ovidiopol'e çevrildi. Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı ile ismi sık sık gündeme gelen liman kenti Odessa'nın ismi ise 1795 yılına kadar Hacı Bey'di. Bu plana dahil olan oyuncular Rusya ve Habsburg Hanedanı'ndan ibaret değildi. Rusya henüz 1768 yılında dahi tek başına hareket etmiyordu. İngiltere Rusya ile beraber Mora Yarımadası'ndaki isyanları teşvikte beraber hareket etmekteydi. 18. yüzyıldan itibaren dönemlerinin süper gücü haline gelen İngiltere ve Rusya, Güney Asya'nın, Hindistan'ın, İran'ın, Kafkasların ve Balkanların paylaşımı için işbirliği içindeydiler. Programımızın ilerleyen bölümlerinde yeri geldiğinde İngiltere ile Rusya arasında 19. yüzyılın ilk çeyreğinde İran topraklarını paylaşmak için imzalanmış anlaşmaları da sizlere aktaracağım. Bu süreçte İngiltere, Afrika ve Güneydoğu Asya'yı sömürgeleştirirken 19. yüzyıl sonuna kadar Rusya'nın Orta Asya'yı sömürgeleştirmesine de Londra'daki siyasi iktidarlar tam destek vermekteydi. Evet. Evet, İngiltere ve Rusya'nın bu sömürgeleştirme macerasındaki ortaklıklarından sonra şimdi gelelim bu Çeşme baskını ve Orlov isyanı meselelerinin ne olduğuna sevgili dinleyiciler. Çeşme baskını esasında 1768-1774 yıllarını kapsayan Türk-Rus savaşının içerisinde yer alan muharebelerden yalnızca bir tanesidir. Ancak bu deniz muharebesinin sonucu Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini neredeyse 150 yıl boyunca geriletecek bir miras olarak ortaya çıkmıştır. 1768'de bugünkü Ukrayna'nın batısında başkent Kiev'in güneyindeki Podolia adı verilen bölgede Polonyalı soyluların kurduğu Bar Federasyonu adlı bir yapılanma vardı. Rusya'nın burayı işgal etmesiyle Osmanlı ile Rusya arasında 6 yıl sürecek bu savaş sürecinin de fitili ateşlenmiş oldu. Polonyalı soyluların Osmanlı topraklarına sığınması, bugünkü Transdinyester, Moldova ve Kırım topraklarını kapsayan ilk çatışmaları başlattı. 1769 yılına geldiğimizde ise muharebeler sınır çatışmaları olmaktan çıkmıştı. Karadeniz, Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Kafkasları da kapsayacak şekilde Osmanlı-Rus savaşı genişledi. Bu noktada Fransız devriminin gerçekleşmesinden 19 yıl önce Rus İmparatorluğu, milliyetçilikten ziyade Ortodoksluk ortak paydasına kimliğine dayanarak Mora Yarımadası'ndaki Rumları ayaklandırmak için harekete geçti. Bu, Büyük Katerina'nın planlarının önemli bir parçasını teşkil ediyordu, emperyal planlarını. Bunun için Baltık Denizi'nden yola çıkan Rus donanması, Kuzey Denizi'ni, Manş Denizi'ni, Avrupa'nın Atlantik Okyanusu kıyılarını geçip Cebel-i Tarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e girip bugünkü Yunanistan'ın güneyine kadar ulaştı. Garip olan husus şuydu ki bu kadar uzak mesafeden gelen bir donanmaya karşı Osmanlı donanmasının neredeyse hazırlıksız yakalanmasıydı. Rus donanması Kont Alexey Orlov komutasında iki birleşik filodan oluşuyordu. Bu filolara Rus amiral Gregory Spiridov ve İngiliz amiral John Elphinstone komuta etmekteydi. Hatta İngiliz İmparatorluğu İskoçya doğumlu deniz subayı, ki kendisi daha sonra amiralliğe kadar yükselecektir, Samuel Gregg'i de Rus donanmasının hizmetine vermişti. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var, tarihi kayıtlara göre Elphinstone ve Gregg haricinde de Çeşme baskını sırasında Rus donanmasında hizmet eden başka İngiliz donanma subayları da bulunuyordu. Rus donanması Doğu Akdeniz'e ulaştığında bir yandan Osmanlı donanmasıyla küçük çaplı çatışmalara girişti, eş zamanlı olarak Mora Yarımadası'na da asker çıkardı. Rumlar Rusların kendilerine 10.000 asker ve büyük miktarda silah, mühimmat getirmesini bekliyorlardı. Sonuç olarak 4 gemi, birkaç yüz asker ve sınırlı sayıda silah, mühimmat desteğini görünce hayal kırıklığına uğradılar. Yine de 1770 yılının ilk bahar aylarında Rus askerleriyle desteklenen 1400 isyancı harekete geçti. Hatta top taşıyan gemilerine de isyancılar Rus donanmasının bayraklarını çektiler. Mora Yarımadası'nda çatışmalar gelişirken 5-7 Temmuz 1770 tarihlerinde vuku bulan Çeşme baskını için Rus donanması 30 parçadan fazla çeşitli tipte gemi, 6500 denizci ve 740 topu savaş alanına sürdü. Osmanlı donanmasının mevcudu ise çeşitli tipteki gemilerle 70 parçanın üzerindeydi. 1400 top ve 15.000 askere sahipti. Maalesef kaptanı Derya Hüsamettin Paşa'nın muharebeyi Çeşme Limanı'nda savunma yapacak şekilde kabul etmesi trajik bir sonuç verdi. Osmanlı donanması 60 parçadan fazla çeşitli tipte gemisini kaybetti. 11.000'den fazla denizcisi de şehit oldu. Rus donanmasındaki İngiliz subaylar, 1588 yılında İspanyol armadasını mağlup etmelerini sağlayan taktiği Osmanlı donanmasına karşı kullanmışlardı. Ateşe verilmiş gemileri Çeşme Limanı'nda sıkışık düzendeki Osmanlı savaş gemilerinin üzerine sürerek onların da alev almasını sağladılar. Çeşme'de donanma kaybedilirken karada Osmanlı-Rus savaşı devam etmekteydi. Ancak Ege Denizi'nde üstünlük Rus donanmasına geçmiş, Çanakkale Boğazı da Rus donanması tarafından kapatılmıştı. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz donanmasını Çanakkale istikametine sevk etmesi, daha sonra Kırım'ın kaybında da önemli bir rol oynayacaktı. Çeşme baskınıyla donanmanın yitirilmesi, 1821'de Tripoliçe ve Navarin başta olmak üzere Mora Yarımadası'ndaki Türk ve Yahudilerin katledilmesi karşısında, hatta bir yüzyıl sonra Trablusgarp Savaşı'nda çaresiz kalınmasında önemli rol oynayacaktı. Doğu Akdeniz'deki deniz hakimiyetinin önemi ancak yüzyıllara dayanan ve yayılan acı tecrübelerle anlaşılabildi. Evet sevgili dinleyiciler, Osmanlı donanmasının Çeşme baskını neticesinde sahneden çekilmesiyle Rus İmparatorluğu'nun planının ikinci kısmı devreye sokuldu. 1770 yılının ilk baharında Mora Yarımadası'na çıkartılan Rus askerlerinin desteklediği isyan hareketi genişledi, Girit Adası'na kadar yayıldı. Osmanlı ordusu hem Mora'da hem Girit'teki isyanları bastırsa da 1821'de Türklere ve Yahudilere karşı girişilecek katliamın provası işte bu isyan sırasında yapılmış oldu. Osmanlı-Rus Savaşı 1774'te Küçük Kaynarca Anlaşması'yla nihayet buldu. Osmanlı bu anlaşmayla fiilen Kırım'ı ve Kafkaslar'daki bir kısım toprağını yitirirken, Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarındaki Müslüman olmayan toplulukları ayaklandırmak için çok arzu ettikleri önemli bir aşama gerçekleşiyordu. Küçük Kaynarca Anlaşması'nın 5. maddesiyle Rus İmparatorluğu Osmanlı topraklarındaki Ortodoksların daimi koruyucusu olma hakkını elde etti. Artık Osmanlı Devleti'nin iç işlerine her fırsatta müdahale etmek için bir imkanları vardı. Anlaşmanın bu maddesiyle Avrupa'daki diğer emperyalist devletler için de Osmanlı topraklarındaki farklı Hristiyan grupları himaye altına almak için bir yarış başladı. Amerika Birleşik Devletleri de 19. yüzyılın ikinci yarısı yaklaşırken bu yarışa Anadolu ve Orta Doğu topraklarında kuracağı okul ve hastanelerle katılacak, Protestan rahiplerin misyonerlik faaliyetleriyle Osmanlı topraklarındaki nüfuz alanını genişletmenin yollarını aramaya başlayacaktı. Emperyalist devletlerin giriştiği bu yarışın ne anlama geldiğini 1876'daki Bulgar isyanını işleyeceğimiz programda ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Küçük Kaynarca Anlaşması ile ayrıca Rus İmparatorluğu Balkanlar'da Osmanlı hakimiyetindeki kentlerde konsolosluk açma hakkını da elde etti. Bu imkan gelecekte Balkanlardaki Ortodoks ve Slav toplulukları kışkırtmak, hatta isyanı teşvik etmek için ihtiyaç duydukları en önemli vasıtaydı. Bu imkanı daha sonra Anadolu'daki Ermeni isyanları içinde kullanmanın yollarını bulacaklardı. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı, Mısır ve Suriye topraklarında da Osmanlı Devleti'nin otoritesini sarsmış, buralarda da isyan girişimlerini filiz vermesine yol açmıştı. Evet sevgili dinleyiciler, böylece Asrı Aşan Yalan 1915 için tarihte yaptığımız yolculuğun ikinci bölümünün de sonuna geldik. Gelecek bölümde Etnike Eterya'nın kuruluşunu, bu ayrılıkçı terör yapılanmasının Bizans'ı yeniden ihya etmek için yalnızca Anadolu topraklarını değil, Kıbrıs adasını hedef alan eylemlerini, 1821'de Mora'da Türklere ve Yahudilere karşı girişilen katliamları ele alacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarımla sizlere güzel bir hafta dileriz. 3. bölümde buluşmak üzere.
Asrı Aşan Yalan 1915.